bu denli büyük kurtuluş.
Beşinci bölüm. İnsan, lütuf ve iman yoluyla nasıl kurtulmuştur? Herkesin zihninde oluşan önemli bir soru vardır. O da şudur. Kurtuluşun da dahil olduğu tüm bu şeylere sahip olmak birey için nasıl mümkündür? Kurtulmak için bir şey yapmamız gerekiyorsa ne yapmalıyız? İyi bir şekilde yorumlandığında kutsal kitap bu konuda bize basit ama kesin bir cevap vermektedir. Kurtuluş, Tanrı tarafından lütufla sunulmuştur. İnsan tarafından da ancak imanla alınabilir. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Efesliler 2:8-9. Lütufla. Lütuf, kutsal kitaptaki en önemli kelimelerden biridir. İnsanın Tanrı için ne yaptığını değil, Tanrı'nın insan için ne yaptığını anlatan bir kelimedir. Bunun kendisine iman edenler için sevgisi ve sınırsızlığıyla birlikte işleyen aşkın sağlayışı olduğu söylenebilir. Bu, Tanrı'nın insana duyduğu, Hristiyanların varlığını ve sahip oldukları her şeyi İsa Mesih aracılığıyla sağlayan iyilik ve sevgidir. Öz oğlunu bile esirgemeyip, onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Romalılar 8:32. Tanrı sevgi ve lütuftur. Bu sevgi eylemde görünür. Lütuf hak edilmeyendir. Aslında lütfu lütuf yapan, insanın bunu hak etmemesi ve buna rağmen almasıdır. İnsan günah işlememiş olsaydı, o zaman İsa Mesih Tanrı'nın lütfuyla her insan için ölüm acısını çekmemiş olacaktı. İbraniler 2. bölüm 9. ayet. Lütuf, günah tarafından engellenemediği gibi sınırlanamamıştır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi. Ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Romalılar 5:20. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Romalılar 5:8. Birisi şöyle demiştir. Lütfun gönderildiği yerde ne bulduğu önemli değildir ama getirdikleri önemlidir.
Kurtuluşa ait her şey lütuftur. Bu, Tanrı'nın sadece insanın düşüş ve günah nedeniyle kaybetmiş olduklarını yenilemesi, insanın günah ve suçunu kaldırması değildir. Bu aynı zamanda kurtulmuş olan insanı Tanrı'nın kendi oğlunun benzerliğine dönüştürmesi ve sonsuzluk boyunca görkemli bir duruma getirmesini de içermektedir. Kurtuluş, geniş anlamıyla geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda Tanrı'nın imanlı için yaptığı sürekli lütuf eylemleridir. Yuhanna 1. bölüm 14 ve 16. ayetlerde şöyle yazar. Söz, yani Tanrı oğlu, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. İbranilere mektup 2. bölüm 9. ayette şöyle yazar. Mesih, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatmıştır. Efeslere mektup 1. bölüm 7. ayette Tanrı'nın bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına kavuştuk diye yazar. Romalılara mektup 5. bölüm 21. ayette ise insanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar diye yazar. Korintlilere 1. mektup 15. bölüm 10. ayette ise Pavlus ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi der. Ve Korintlilere 2. mektup 12. bölüm 9. ayette ise ama o bana lütfum sana yeter. Gücüm güçsüzlükte tamamlanır diye yazar. Romalılara mektup 6. bölüm 14. ayette ise günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız diye yazar.
Dünyaya ve özellikle size insan bilgeliğiyle değil, Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'dan gelen kutsallık ve içtenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır. 2. Korintliler 1:12. Ama lütuf, her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Efesliler 4. bölüm 7, 12 ve 13. ayet. Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım. İbraniler 12:28. Kardeşler, sizlere Tanrı'nın Makedonya'daki kiliselerine sağladığı lütuftan söz etmek istiyoruz. Büyük sıkıntılarla denendiklerinde coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüştü. Ellerinden geldiği kadarını, hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim. Kutsallara yapılan yardıma katkıda bulunma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize yalvarıp yakardılar. 2. Korintliler 8:1-4. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak, her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. 2. Korintliler 9:8. Çeşitli garip öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmeyin. Yüreğin yiyeceklerle değil, Tanrı lütfuyla güçlenmesi iyidir. Yiyeceklere güvenenler hiçbir yarar görmediler. İbraniler 13:9. Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren babamız Tanrı, sizi yüreklendirsin. Her iyi eylem ve sözde pekiştirsin. 2. Selanikliler 2:16. Tüm bunlara ek olarak, İsa Mesih'in ortaya çıkmasıyla imanlılara verilecek olan özel bir lütuf, vaat de vardır. 1. Petrus 1:13. Kesinlikle tüm bu lütuf üstüne lütuf, kendisi lütuf ve gerçek olandan gelmektedir. Kurtuluş da yalnız lütufla mümkündür.
Sizden değil. İnsanın kurtuluşu kendisinden kaynaklanmadığı için bu kurtuluşa hiçbir katkıda bulunamaz. İnsan düşmüş olduğu ve sınırlı olduğu için kendisi için yapabileceği şeyler de er ya da geç başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bu nedenle insan kurtuluşuna bir katkıda bulunabilse, kurtuluşu o zaman mükemmelliğini kaybedecek ve tamamlanmamış olacaktır. Ama kurtuluş tamamen Tanrı'dandır ve onun yaptığı her şey mükemmel ve başarılıdır. Romalılara mektup 4. bölüm 16. ayette şöyle yazar: Bu nedenle vaat, Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. Kurtuluşun sonsuzluğu ve sınırsızlığı düşünüldüğünde, düşmüş ve günahkar insan, Tanrı'nın yaptığı bu işe katkıda bulunmak için ya da onun karşılıksız olarak verdiklerine karşılık vermek üzere ne tür bir katkıda bulunabilir? Öyle ki bu Tanrı tarafından dikkate değer bulunabilsin. Aslında kurtuluş ne yaşamını veya yüreğini Tanrı'ya teslim etme ne de tüm hayatınla ona boyun eğme sorunu değildir. Bu kutsallaşmanın bir parçasıdır ve bunun sonsuz yaşam almayla bir ilgisi yoktur. Gerekli olsaydı o zaman kurtuluş işlerle kazanılmış olurdu. Buna rağmen yine de kurtuluş içinde bir teslim olma söz konusudur. Kişinin kurtulabilmesi için kendi doğruluğuna güvenmekten tamamen vazgeçmesi gerekir. Günahın özü insanın kendi benliğine bağlı olma ve Tanrı'dan bağımsız olma isteği olduğu için insanın Tanrı'ya bağımlı olmadan kendi başına gerçekleştirmeye çalıştığı tüm çabası günahlarına bir yenisini eklemekte ve onu Tanrı'dan uzaklaştırmaktadır. İnsan için alması en zor olan ders, Tanrı'ya kurtarış işinde hiçbir yardımda bulunamayacağımız gerçeğini öğrenmek gibi görünmektedir.
İşlerle değil. Kurtuluş işlerle de mümkün değildir. Tanrı sözünde bu defalarca vurgulanmıştır. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Titus 3:5. Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. 2. Timoteus 1:9. Bu ayetler kurtuluş için insanın yapabileceği 10 emiri yerine getirme, altın kuralı uygulama, kiliseye veya benzeri bir organizasyona katılma ve sosyal bir hizmete katılma gibi tüm çabaları yetersiz ve gereksiz olduğunu belirterek dışlamaktadır. Dua, oruç, günahtan dolayı pişmanlık duyma, kendini inkar, vaftiz ve diğer çabalarla insanın kurtuluşu kazanmaya ya da işler aracılığıyla elde etmeye çalışması yararsızdır. Bu çeşit şeylerin Tanrı'nın önünde bir değeri olmadığından değil, ama kurtuluşu elde etmek veya insanın Tanrı ile sonsuz sevinç içinde bulunma çabasına yardım edemeyeceği için yararsızdır. Bunun günahtan kurtulmakla da ilgisi yoktur. Bu, kurtulmuş veya aklanmış insanın yapması gereken bir şeydir. Kurtuluş yapabileceğimiz işlerle kazanılmaz. Öyle olsaydı artık lütuf olmazdı. Eğer bu lütufla olmuşsa iyi işlerle olmamış demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan çıkar. Romalılar 11:6. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Romalılar 4:4.
Hiç kimse övünmesin. Kurtuluş hiç kimse övünmesin diye işlerle kazanılmaz. Öyle ki kimse Tanrı'nın önünde böbürlenmesin. Bu konuda Korintlere 1. mektup 1. bölüm 29. ayete bakabilirsiniz. Cennetin kapısına gelince melekle karşılaşıp sorgulanıp kendi yaptığı iyiliklerden dolayı takdir görmesi imkansızdır. Çünkü cennet insanın kendi başarısıyla övgü kazanamayacağı bir yerdir. Tanrı'nın armağanı. Kurtuluş Tanrı'nın armağanıdır. Lütuf olabilmesi için armağan olması gerekir. Burada yine insanın çabası söz konusu değildir. Eğer başarı ve iyilik şartına göre verilseydi, o zaman bir armağan değil, bir ödül olurdu. Öyleyse kurtuluş, iyi davranışlar sonucunda Tanrı'nın verdiği basit bir armağan değildir. Bu, tekrar insanların cennete yaptığı iyiliklere göre girmediğini gösterir.
İman yoluyla, kurtuluş lütufla kazanılıyorsa ve Tanrı'nın insanların iyiliğine ya da gayretli olarak yapabilecekleri şeylere bağlı olmayan bir armağanıysa, o zaman kurtuluşta insanın alabileceği rol tamamıyla Tanrı'ya güvenmek, bağımlı olmak ve Tanrı'nın karşılıksız verdiğini almaktır. Bu da tam olarak iman yoluyla gerçekleşiyor demektir. İman Tanrı'nın tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaya yeterli olduğuna ve tamamen imkansız olan şeyleri yapabileceğine güvenmektir. İbrahim, iman edenlerin babası olarak adlandırılır. Romalılar 4:11. Tüm doğal koşullara aykırı olsa da Tanrı onun bir oğlu olacağını söylemiştir. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Romalılar 4:20-21. İbrahim tüm bu olumsuz koşulları Tanrı ile arasına koyma hatasına düşmez. Bunun yerine kendisine tamamen imkansız gelen bir konuyu Tanrı'nın aşmasına izin verir. İşte iman budur. Buradan imanın insanın mantığına karşı olduğunu ve durumların göz önünde bulundurulmasına bağlı olmadığını anlayabilir ve insanın kendi çabalarına güvenmek yerine her bakımdan sınırsız olan Tanrı'nın işlerine güvenip kutsal kitapta bulunan türden bir esin alabiliriz. İmanın bir iş olmadığı kesindir. Aslında işlere son vermektir. Vaat ettiklerini gerçekleştirmesi için Tanrı'ya güvenen kişiler kendi yaşamlarında çalışması için her şeyi ona bırakırlar. İbraniler 4:9-10. Bu kişinin bu işi yerine getirmesi için kendi yeteneğine güvenmemesi demektir ve bu da her zaman imanın bir parçasıdır. İmanda insani çabaya, insanın sevaplarına yer yoktur. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. Romalılar 4:16. Eğer imanda küçük de olsa bir çaba, bir insan işi olsaydı, o zaman iman aracılığıyla lütfun çalışabileceği bir araç olamazdı. Daha önce de gördüğümüz gibi iman doğası gereği insani çabaları saf dışı bırakmaktadır. Böyle olmasaydı bu lütfun karşıtı olmuş olurdu. İman sadece insani çabayı saf dışı etmez, aynı zamanda insanın çaresiz ve umutsuz olduğu fikrini de beraberinde getirir. İmanlı bir kişi kendi yapamadığı bir işi yapması için bir başkasına güvenebilir. Bir ailede bir çocuk hastalanırsa o zaman aile doktoru çağrılır. Anne baba böyle yaparak çocuğun hastalığı karşısında kişisel olarak yapabilecekleri pek fazla şey olmadığını itiraf etmiş olurlar ve doktora olan güvenlerini belirtmiş olurlar. Doktoru çağırmakla çocuklarını iyileştirmiş olmazlar ama doktora güvenerek onu davet etmeleri sonucunda doktorun gelip çalışması ve çocuğun iyileşmesi mümkündür.
Tanrı'ya inanmak bir kişinin kendisini Tanrı'ya adamasıdır. Yuhanna 2. bölüm 24. ayette İsa Mesih'in Yahudilerin de insan olduklarını bildiği için kendisini onlara adamadığını söyler. Burada güvenmiyordu ya da inanmıyordu diye çevrilen kelime aslında adanmak kelimesidir. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette de aynı kelime geçmektedir. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bu şöyle söylense daha doğru olurdu. Ona kendisini adayanların hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Vurgulaması gereken önemli gerçek şudur ki, kurtaran iman bir dogma ya da dini bir sistem değil bir kişidir. Tüm vaatlerini yerine getiren bir kişidir. İsa Mesih size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene yani Baba Tanrı'ya iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir der Yuhanna 5. bölüm 24. ayette. Oğula da iman etmek gerekir. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette şöyle yazar. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Aynı zamanda Tanrı oğlunun adına da iman etmek gerekir. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette şöyle yazar. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Adı Tanrı'nın kendisini ve insanı günahın cezasından kurtarmak için yaptığı işi temsil etmektedir. Tanrı'dan gönderilmiş olduğunu, günahkarlara sonsuz yaşam vermek üzere geldiğini kabul ederek Mesih'e inanmak, onun adına inanmak gerekir.
İman, İsa hakkındaki şeylere, tarihte yaşamış bir kişi olduğuna, iyi bir öğretmen ya da iyi bir adam olduğuna, hatta dünyanın kurtarıcısı olmaya geldiğine inanmak değildir. Ona kişisel bir bağlılık olmalıdır ki kişi kendisini ona adamalıdır. Çünkü İsa dünyaya insanların kendilerini kurtarmalarına yardım etmek için gelmemiştir. Kaybolanı kurtarmak için, insan yardımıyla gerçekleşemeyecek olanı yapmak için gelmiştir. Tekrarlarsak, iman Tanrı ve yaptığı iş hakkındaki gerçekleri göz önünde bulunduran zihinsel bir kabullenme değildir. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır. İmanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Romalılar 10:10. Tanrı'ya karşı duyulan gerçek bağlılık yürekten kaynaklanmalıdır. İsa kendisine göre imanın açık bir tanımını vermiştir. Nikodim'e, gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa, çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir, demiştir. Yuhanna 3. bölüm 14 ve 15. Çöldeki İsrail halkı, çölde Sayım 21:5-9, imanlarını bir direğin üzerinde yukarı kaldırılmış olan tunç yılana bakarak göstermişlerdir. Bu tek hareket onların günahlarını itiraf ettiklerini, çaresiz olduklarını ve Tanrı'nın sağlayışının kendilerinin tek umudu olduğunu açıkça belirten bir iman eylemiydi. Halk bu yılanın önemini ya da neden tunçtan yapıldığını anlamamıştı. İmanlarını analiz edip yeterince doğru ve güçlü olup olmadığına, kendi durumlarının ne kadar kötü olduğuna bakıp, içinde bulundukları durumu sorgulamadılar. Bu yılana bakmak için büyük bir çaba harcamaları gerekmiyordu. Akıllarında sadece iki şey vardı. Kendi umutsuzlukları ve imanlarının nesnesi olan Tanrı'nın sağlayışının yeterliliği. İşte kaybolanın aracılığıyla bulunduğu iman tam böyle bir şeydir. İman etmenin kendisinde kurtuluşa katkıda bulunma gücü yoktur. Kurtarma gücü yalnız Tanrı'dan gelir.
İman hakkında bir örnek daha vermek yararlı olabilir. Bir gezgin hayatında ilk kez Atlantik'i geçmekteyken ilk gece uyanmış ve birdenbire karadan çok uzakta olduğunu, ölümle arasındaki tek şeyin üzerinde bulunduğu ve güçlü bir dalgayla batabilecek bir nesne olduğunu fark etmiş ve kendisini çok çaresiz hissetmişti. Bir önceki gün öğlen bu gemiyle seyahat etmeye karar vermiş ve seyahatine başlamıştı. Çünkü geminin güvenilir olduğunu düşünüyordu. Ama gecenin karanlığında kendi kendini geminin hala güvenilir olduğu konusunda ikna ederek zor da olsa tekrar uykuya dalabilmişti. Bir günahkar da aynı şekilde İsa Mesih'e güvenmeli. Tanrı'ya götürmesi için kendisini ona adamalı ve onun güvenilirliğine dayanarak güven içinde, kaygıdan uzak bir şekilde onda dinlenebilmelidir. İman Tanrı'ya bağlılık olduğu için Tanrı'nın kurtulmak için insandan beklediği şey, günah işlemeden önce Adem'in sahip olduğu konuma geri dönmek ve Tanrı'ya tam bir bağlılığa sahip olmaktır. Adem'in Tanrı'ya olan mükemmel bağlılığı, yaratık olarak kendisini yaratan ve yaşatana olan bir bağlılıktır. Kurtuluş buna ek olarak Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla günahı ve günahın getirdiği tüm sonuçları alarak kendisi aracılığıyla bize her şeyi verdiğine tam güvenmek ve Tanrı'ya tüm bunlarda tam bağımlı olmak demektir.
İtiraf ve tövbe. Kurtaran imanın özellikle belirtilmesi gereken iki önemli unsuru vardır. Bunlar itiraf ve tövbedir. Bunların kurtuluş için gerekli olmadığını düşünenler de vardır. Diğerleri de bunların önemini genişleterek kurtuluş için bunların da ek şart olduğunu vurgularlar. Bu görüşlerin ikisi de yanlıştır. Kişinin günahlarını itiraf edip tövbe etmeden kişisel kurtarıcısı olarak İsa Mesih'e iman etmesi mümkün değildir. Bir günahkar için tövbe etmek, düşüncesini değiştirmek demektir ve böyle bir düşünce değişikliği olmadan kurtuluş için Tanrı'ya bağımlı olmak söz konusu olamayacaktır. Kişi günah işlemekte bir sorun görmeyip aksine bundan zevk aldıkça, Tanrı'dan ve oğlu İsa Mesih'ten bağımsız olarak kalmaktan memnun oldukça, kurtulmak için bir arzuya sahip olamayacaktır. Kurtuluş konusunda Tanrı'ya bağımlı olabilmek için kişinin günahı gerçekte olduğu gibi berbat bir şey olarak görebilmesi gerekmektedir. Böyle olmadığında bu Tanrı'ya itaatsizlik olarak görülecek, Tanrı'nın kutsallığına ters düşecek, ona karşı bir düşmanlık beslemek olacak ve kişiyi ondan ayıracaktır. Kişinin bundan dolayı kesin bir şekilde tövbe etmesi gerekir. Eğer birisi böyle bir tecrübe yaşamıyorsa, kurtarıcıya olan imanının gerçekliğini sorgulayabilir. Tövbeden sonra vicdan azabı hissederek yaşanması gerektiğini düşüncesinde ısrar etmek veya insanın Tanrı'ya ya da insana karşı davranışının değişmesini beklemek, Vaftizci Yahya tarafından Yahudi halkına yapılan tövbe çağrısı gibi olacak. Luka 3:7-14 ya da tövbeden sonra insana bir ceza verilmesi gibi, imana insani iş ya da insani çaba eklenmesini gerektiren bir durum olacaktır. Bir kişinin imana kendisinden bir şeyler katmaya çalışması, imanı ister istemez yararsız kılar. Çünkü kişi bunu yaptıkça Tanrı'ya tamamen güvenmesi mümkün değildir. Aynı şekilde tövbe konusunda da kişi günahkar olduğu için tövbe etmeksizin İsa Mesih'i günahlarının cezasından kurtaran kurtarıcısı olarak kabul etmesi mümkün değildir ve bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapmasının hiçbir yolu yoktur. Kişi doğru olduğu için bir kurtarıcıya ihtiyacı olmadığını düşünüyor ve kendi doğruluğuna güveniyorsa bu kurtuluşu için en büyük engel olacaktır. Pavlus'un zamanındaki Ferisiler kendi doğruluklarına güvendikleri için kurtulamamışlardır. Romalılar 10:1-3.
Romalılar 5. bölüm 8. ayette şöyle yazar: Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Günahlı bir kişi ancak kurtuluşu alıp kabul ederek kurtulabilir. Birisinin günahkar olduğunu itiraf etmesiyle günahlarını itiraf etmesi aynı şey değildir. İnsanın günahkar olduğunu itiraf etmesi çok daha temel, derin ve kendini alçaltan bir davranıştır. Birçok günahı itiraf edip de hala insan çabasına bağlı kalmak mümkündür. Kişinin Tanrı'ya günahkar olduğunu itiraf etmesi tüm insani çabayı saf dışı bırakır. Daha da fazlası, kişinin tüm günahlarını itiraf etmesi zaten mümkün değildir. Birçoğu unutulmuştur ya da diğerleri bu günahların günah olduğunu bile hiç fark etmemiş olabilir. Kurtulmak için kişinin günahlarının bir kısmını itiraf etmesi de bir yarar sağlamaz. Çünkü kurtulmak için günahlarının hepsinin bağışlanması gerekmektedir. Bireysel olarak işlenmiş olan günahların itirafı için bir yer vardır. Fakat bu günah işlemiş olan ve bağışlanmak isteyen inanlı için geçerlidir. Yuhanna'nın 1. mektubu 1. bölüm 9. ayete bu konuda bakabilirsiniz. Tövbe ve itirafın vurgulanması bunlara imana ek olarak bir çaba olma doğasını vermektedir. Durum böyle olunca da tövbe ve itiraf iş halini alacağından ve işlerin de daha önce belirttiğimiz gibi kurtuluşta bir rolü olmadığından bunlar yararsız hale dönüşeceklerdir.
Daha önce söylediğimiz halde tekrarlamaktan çekinmiyorum. Hristiyanlık ve diğer tüm dinler arasındaki en önemli fark, Tanrı'nın sonsuz sevgisinden kaynaklanan, buna ihtiyacı olduğunu anlayanlar tarafından kabul edilip alınabilecek olan, karşılıksız olarak sunduğu kurtuluştur. Hristiyanlık dışındaki tüm inançlarda Tanrı'nın beğenisini kazanmak için insanların bazı işler yapmaları gerekmektedir. Dünyada Hristiyanlık diye adlandırılan ama kurtuluş için insan tarafından da bir çaba bekleyen inanç aslında Hristiyanlık değildir. İnsan çabası istendiği müddetçe de bu, Tanrı'nın sağladığı kurtuluşun iman yoluyla, lütufla olduğunu inkar etmek olacaktır. Tanrı'nın sözü, kurtuluşun lütufla gerçekleştiğini, ki Tanrı'nın çaba gerektirmeyen iyiliği, iman aracılığıyla alınabildiğini, ki bu da tamamen Tanrı'ya bağımlılıktır, kişinin kendisiyle ilgili olmadığını, insan çabasıyla elde edilmediğinden ve Tanrı'nın bir armağanı olduğundan kurtuluşa sahip olmakla kimsenin böbürlenemeyeceğini söyler. Bu nedenle insan, alçak gönüllülükle bunu kabul etmekten başka bir şey yapamaz. İnsan tarafından kurtuluşu kazanmak için yapılabilecek her türlü çaba, küçücük bile olsa Tanrı'ya hakaret gibidir.